Ayrım 28, sayfa 236. Destek Amerika ve Avrupa'dan. ETA'nın kurucularından Ternera son yıllarda Avrupa ve Amerikalı liderlerle sık sık bir araya geliyor. ETA'nın siyasallaşması için destek arıyor ve arayışları cevapsız kalmıyordu. Amaç Avrupa sınırları içinde bağımsız bir Bask ülkesi kurulmasıydı. Batasuna Partisi sözcüsü Jose de destek aldıkları ülkeleri açıklıyordu. İrlanda'daki Sinn Féin'e verilen destek gibi bir desteğimiz yok ama barış görüşmeleri için Kuzey ve Güney Amerika'dan Avrupa Birliği'nden birçok destek alıyoruz. Uluslararası çapta destekleniyoruz. Bizim amacımız barış görüşmelerine kaldığı yerden devam etmek ve o görüşmeler sonucunda bir yere varmak. Nereye? Biliyorsunuz Batasuna'nın asıl hedefi Bask topraklarında bağımsız bir devlet kurmaktır. Bağımsız olarak Avrupa Birliği içinde yerimizi almayı hedefliyoruz. 3 milyon nüfuslu otonom Bask bölgesinin Avrupa Birliği içinde bağımsız bir ülke olarak yer almasını istiyorlar. Önlerinde Yugoslavya ve Çekoslovakya örnekleri vardı. Küresel sermaye büyük ulus devletler istemiyordu. Son yıllarda yerel yönetimler, federalizm, eyaletçilik sözleri ağızlardan düşmüyordu. Yerel düşün, küresel davran sloganı işte bunu anlatıyordu. Avrupa Birliği'nin gözde projelerinden yerel yönetimler, kent projeleri aynı amaca yönelikti. Göz dikilen coğrafyalarda belediye başkanları en iyi hedeflerdi. Petrol, gaz, maden, su bölgelerinde yer alan yerel yönetimler çok değerliydi. Çok uluslu şirketler artık hükümetlerle değil hızla karar verebilecek feodal beylerle temasa geçmek istiyordu. Bu bağlamda bir yanda Bask bölgesinin zenginliklerine gözünü dikenler, bir yanda da kendi başlarına kalıp işin kaymağını yiyeceklerini düşünenler vardı. Jose ve geleceğin getireceklerini düşünüyordu. Bağımsız olduktan sonra ekonomik olarak birçok kazanım elde edeceğiz. Bugün merkez yönetime verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz. Bağımsızlık bize refah getirecek. Fransa'da Alsaçlar, Belçika'da Flamanlar, İtalya'da Kuzey Ligi ile aynı söylemi paylaşıyordu. Bağımsız Bask bölgesi, Bask ülkesi. İspanya'nın en zengin bölgesi, topraklar demir, civa ve kömürle işli. Her karışı sanayiye, zengin bölge. Gelirini İspanya'nın geri kalanıyla paylaşmak istemiyor. Birileri Basklara zenginliği vaat ederken acaba neyi hedefliyor? Jose Bey'e ne fark eder ki diyorum, Avrupa Birliği'nde sınırlar kalktı, yeni bir devletin ne önemi var? Avrupa Birliği sınırları kaldırdı ama AB birçok devletten oluşan bir toplum. Dolayısıyla sınırların kalkması bizim için bir şey ifade etmez. Biz bir devlet olma mücadelesi veriyoruz. Avrupa 15 ülkeden 25 ülkeye, 25'ten 27'ye çıktı. Biz de bir devlet olarak AB içerisinde yerimizi almak istiyoruz. İspanya 1986'da AB'ye üye olduğunda 40 milyon nüfuslu orta boy bir ülkeydi. Faşistlik rejiminden kurtulalı sadece 10 yıl olmuştu. 3 milyon nüfuslu Bask ülkesinde Basklar dışında ülkenin her yerinden buraya yerleşmiş ikinci, üçüncü kuşak Galicyalı, Asturyaslı ve Valensiyalı vardı. Deusto Üniversitesi'nden Santiago Larrazabal, 21. yüzyılın problemlerini 19. yüzyıl hazırlamıştı, diyordu. İspanya'daki problemler sadece Bask bölgesiyle sınırlı değil, Katalonya ve Galicia'da da benzer problemler var. İspanya çeşitli kimliklere ev sahipliği yapıyor. İspanya Krallığı kurulduğunda Baskların krallıkla özel ilişkileri vardı. 19. yüzyılda bir takım problemler doğdu. Ülkenin değişik kesimlerinde iç savaşlar başladı. Savaşın sonucunda tarihi haklarımız İspanya otoriteleri tarafından iptal edildi. Geleneksel Bask kanunları iptal edildi. Bence şu an içinde bulunduğumuz çözülemeyen problemi bu doğurdu. Maalesef Bask bölgesi ile İspanya arasında bir çözüme ulaşılmadı. Bir zamanlar Amerika kıtasını, okyanus adalarını sömürgeleştiren İspanya, şimdi iç problemlerle bunalmaktaydı. İspanya'da faşizmin pençesi. İspanya halkı geçen yüzyılda en kanlı diktatörlüklerden geçti. Tüm Avrupa'nın yardımıyla yaratılan faşizmin pençesi altında kıvrandı. İspanya bir yüzyıl içinde önce krallıktan cumhuriyete, sonra da cumhuriyetten faşist rejime geçecekti. 1975'e kadar dikta rejimi yaşayacak, sonra meşruti krallıkla yoluna devam edecekti. 1975'e kadar faşizmin ağında ölüp ölüp dirilecekti. 1931'de Cumhuriyet ilan edilmiş ama korunamamıştı. Toprak aristokrasisi, kiliseler ve gerici bürokratlarla başa çıkamayan cumhuriyetçi kadrolar sadece 8 yıl dayandılar. 1936 ile 1939 arasında ülkenin tüm yazar, çizer, aydın kadrosu yok edildi. Nüfusun %10'u öldürülecekti. 3 yıl süren iç savaş askeri bir darbeyle sona erecek, İspanya halkı yenilgiye uğrayacak, kilise, aristokrasi ve Avrupa devleri faşist Franco'yu tahta oturtacaktı. Faşist bir diktatör tarafından 36 yıl yönetilen İspanya, dünyanın tüm demokratik kuruluşlarına kabul edilecek, kimse Franco'dan hesap soramayacaktı. Franco ve taraftarları Hitler, Mussolini ve Salazar'ın yardımıyla kendi halklarına karşı savaştı. Avrupa ve Amerika'nın olağanüstü desteği sayesinde iç savaşı kazandı. Fransa, İspanya'da cumhuriyetçiler faşistlere karşı direnirken, değil yardım etmek sınırlarını kapatmış ve İngiltere ile birlikte Franco'nun yanında yer almıştı. İspanya İç Savaşı Avrupa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı. 1975'te ölen diktatör Franco'nun yerine bir kral oturacaktı. Meşruti krallık yönetilen bir ülke daha Avrupa Birliği'ne katılacak, çağdaşlığın yüzü olacaktı. Dev şirketlerin oyun alanı. İspanya'da demokrasiyi hayata geçirme görevi Kral Juan'a verildi. Üçüncü bin yılda çağdaş Avrupa, İspanya'da feodal yapıyla demokrasiyi harmanlıyordu. İspanya 1980'lere kadar Avrupa'nın en fakir ülkesi olarak kaldı. 1982'de NATO'ya, 86'da Avrupa Birliği'ne girdi. Bunların ardından İspanya büyük bir değişim yaşayacaktı. Küresel elitin yörüngesine sımsıkı kemiklenecek, dünyanın dev şirketlerinin oyun alanı olacaktı. Sadece Basklar değil, İspanya'da Katalonya, Valencia, Galicia, Asturya, Endülüs gibi birbirinden farklı 17 bölge vardı. Basklar hiçbirine benzemiyordu. Dilleri Latin kökenli değildi ve rivayete göre kökleri Kafkasya'ya kadar uzanıyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar kendi parlamentoları, mahkemeleri, askeri güçleri vardı. Emperyalist güçler bölgenin zenginliğini keşfedince huzur kalmamıştı. Bilbao'da Deusto Üniversitesi, ETA'nın ilk filizlendiği yerdi. ETA'nın kökü genç Bas milliyetçilerinin ilk örgütlenmeyi bu üniversitede yaptığı söyleniyordu. Burası Cizviklerin 19. yüzyılda kurduğu özel bir üniversiteydi. Bas direnişinin doğumu. Tarih profesörü Maria Jesus Cava anlatıyordu. Sanki başka bir çağın içinden sesleniyordu. Biz Bask ülkesinde İspanya monarşisine bağlı bir tarih diliminde yaşıyoruz ve yaşadığımız şartları modern çağ içinde algılamakta zorlanıyoruz. Politik sorunlar, Carlist Savaşı'ndan, Milliyetçi Parti'nin kurulmasından sonra 19. yüzyılda başladı. Daha sonra Franco dönemiyle karanlıklar çoğaldı. Önce kırsal alanla kentlilerin çıkarlarının çatıştığı Carlist Savaşları başlamış, savaşı Madrid hükümeti kazanmıştı. Kamu alanlarında Bask dilinin kullanılması yasaklanmış, bütün bunların sonunda Bask milliyetçiliği ortaya çıkmıştı. 1936'da başlayan İspanya İç Savaşı sırasında Bask halkının düşmanı Cumhuriyetçilere verdiği desteği hiç unutmayan Franco, Bask dilini ve Bask kültürüne ait tüm unsurları yasaklayacaktı. 1953 yılında Bask dilinde harekete geçmek anlamına gelen Ekin isimli bir örgüt kuruldu. Örgüt Bask halkının kültürel geleneklerinin yaşatılmasını, haklarının korunmasını ve Baskların özgürlüğünü savunuyordu. Santiago La Razabal'la kimlik üzerine konuşmamız İspanya'da baskının boyutunu gözler önüne seriyordu. Kendi dilinizi öğrenebiliyor musunuz? Tabii, Bask dili bu üniversitede öğretiliyor. Batasuna sözcüsü bu hakkın engellendiğini, Bask dilini öğrenemediklerini söylüyor. Burası iki dilli bir topluluk ama sorun Baskça ya da İspanyolca konuşmak değil, sorun Bask dilinin İspanyolca gibi yaygın konuşulması. Yerel dinler ölüyor diyordu. Okullarda Baskça öğretiliyordu ama ilgi görmüyordu. Gençler dünyada en çok konuşulan dillerden biri olan İspanyolca konuşmayı tercih ediyorlardı. Bask milliyetçileri 2. Dünya Savaşı sonrası bağımsız Bask ülkesi isteğini dile getirmeye başladılar. ETA ortaya çıktı. Örgüt önce banka soygunlarıyla adını duyuracaktı. Soygunları suikastlar izledi. ETA 1968'de İspanyol gizli polisinin şefi Melitón Manzanas'ı öldürdü. ETA'nın yarım asırlık savaşının bilançosu binden fazla ölüydü. Maria Jesus Cava'ya ETA'nın bağımsızlık söylemini nasıl yorumladığını sormuş, anlaşılmaz bir cevap almıştı. Bence 1978'den beri daha özel bir yapıya sahibiz. Ama yine de kendimizi özgür hissetmiyoruz. Muhtemelen bu durum ihtiyacımız olan her şeye sahip olmadığımızdan kaynaklanıyor. Bağımsızlık ise ayrı bir mesele. Bu konuda çok laf edilebilir ama işin aslı şu ki Basklıların da çoğu bağımsızlığın anlamını bilmez. Belki de esas mesele tarihsel gelişmenin getirdikleriyle. Medeniyet, ulus devletleri tarih sahnesine getirmiş, feodal düzen geride kalmıştı. Sınırları belirlenmiş devletler içinde değişik etnik kökenli insanlar yaşamakta ama zamanla bir yurdun sınırları içinde benzeşmekte ve erimekteydiler. Belki de bu doğal bir süreçti. Dünyayı yönlendirenler ortaya attıkları bir yeni dünya düzeninde geriye dönüşü dayatıyorlardı. Küçük feodal krallıkları öngörüyorlardı. O küçülmüş parçalar hele enerji yolları üzerinde ise kolay denetlenebilir ve yönlendirilebilirdi. Garip değil mi? Bir yandan aralarında sınırları kaldıran Avrupalı ülkeler vardı, diğer yandan üçe bölünen Bosna, federal eyaletlere ayrılan İspanya, ikiye parçalanan Çekoslovakya, İçinden 6-7 ülke çıkan Yugoslavya yani Doğu Avrupa. İspanya'da kim zengin? İspanya 1986'da Avrupa Birliği'ne girdikten sonra yabancı yatırımına açıldı. Avrupa ve Amerika'nın dev şirketleri İspanya'nın zenginliklerine el koydu. Yatırımcılar gelmişti ama gelen para İspanya halkından çok bir avuç eliti zengin etti. İspanya bacası sanayi ve turizme yönlendirildi. Tarımsal ürün ihracatına önem verildi. Bir süre sonra zengin tarım ülkeleri Avrupa Birliği içinde yer alan büyük devletlerin çıkarlarını zedeleyecek, İspanya'nın önü kesilecek ve yine olan yoksul köylü olacaktı. Yoksullaşan köylü kent çevrelerini kapladı. Gecekondular yoksulluk ve sefalet doğurdu. Yasa dışı oluşumlar varoş bataklığında büyüyecekti. Madrid'in iki adım dışına gidebilmek için taksi şoförünü bulana kadar çok zorlandık. Varoşlara gitmiyorlardı. Bu mahallelerde durmamak koşuluyla bizi götürmeyi kabul eden bir taksi şoförü, şoförlerin öldürüldüğünü, arabalarının gasp edildiğini anlattı. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Madrid'in birkaç kilometre dışında çeteler, suç örgütleri cirit atıyordu. Yoksulluk inanılmaz boyuttaydı. Taşıma suyla yaşayan, elektriği olmayan mahallelerde Kuzey Afrika göçmenleri yaşıyordu. Fırat olsa İspanya AB'ye girdikten sonra nelerin değiştiğini sormuştu. İspanya Avrupa Birliği'ne girmeden önceki ekonomik ve politik uygulamalar daha da hızlanmıştır. Her şey özelleştirilmiştir. Serbest piyasa ekonomisi birilerini çok zenginleştirmiştir. Ama çoğunluğu mahvetmiştir. Bakın Avrupa Birliği'nin anayasasında geleneksel anayasalardan hiçbir alıntı yoktur. Anayasa artık halk için değil, liberal ekonomi içindir. Bu bence geriye gidiştir. Madrid'in ana caddeleri direnciden geçilmiyordu.